Ayrım 6. Mide fesadı. Sayfa 65. Bizim Janet'in İstanbul'da öğretmenlik yapan Ermenistanlı bir hanım arkadaşı var. Onun da Yerevan'da yaşayan bir kız kardeşi var. Ben ikisini de tanımıyorum. İstanbul'daki kardeş bizim oraya gideceğimizi duyunca Yerevan'daki kardeşe ufak tefek birkaç hediye göndermiş. Pek münasip. Götürürüz, ne olacak? Elimize mi yapışır? Yerevan'daki adrese ulaşabilmek için evlerinin telefon numarasını almış. Biz de otelden arayıp durumu bildirmeye karar verdik. Verdik ama ne mümkün. Pek mantıklı olarak şehir içi bir konuşma için ne yapmamız gerektiğini gayet kibar bir şekilde sorduğumuzda, resepsiyondaki suratsız kadın gayet suratsız bir şekilde "Odanıza gidin, önce 9'u sonra numarayı çevirin ve konuşun," diyor. Diyor ama ne mümkün. Aynen dediği gibi yapıyoruz. Bir tuhaflık var bu telefonda. Biz onların sesini duyuyoruz ama onlar bizi duyamıyor. Defalarca sabırla tekrarlayıp sonuç alamayınca aşağı inip durumu anlatıyoruz. Bize başka bir yol göstermesini rica ediyoruz. Kadın anlamamakta kararlı. Biz ne dersek diyelim, o yine "Odanıza gidin, önce 9'u sonra numarayı çevirin ve konuşun," diyor. Ve de hiç gözümüzün içine, hatta yüzümüze bile bakmadığı gibi başını öte yana çeviriyor. Tekrar deniyoruz. Sonuç aynı. "Yahu buradan arayamaz mıyız?" diyoruz. O yine gözümüze bakmadan bunun mümkün olmayacağını, oradaki telefonun sadece dışarıdan gelen aramalara açık olduğunu söyledikten sonra bozuk plak gibi aynı şeyi tekrarlıyor. Dayanamıyorum. "Anladık yahu, aptal mıyız biz? Olmuyor işte," diye bağırıyorum. "Ne dese beğenirsiniz. Ben aptal olacak değilim ya. Buyurun işte. Tevekkelli suratsız bulmadım ilk günden. Artık beni zapt edebilene aşk olsun. Bizimkiler ağzımı falan tuttular, kollarıma girip dışarı çıkardılar. Neyse, bu parantezdi. Binbir zorlukla birkaç farklı odanın telefonu denenerek, bu deneme telefonlarının hepsini de hesabımıza yazmışlardı. Nihayet iletişim kurulunca, malum kız kardeşin oğlu otele gelip gönderilen hediyeleri aldı. Biraz sohbet, biraz duygulanma derken bizi ertesi akşam evlerine yemeğe davet etti. Dedim ya, misafirperverler diye. Hayırı kabul etmiyorlar. Hem de gelip taksiyle otelimizden aldı. Sonra otele bıraktı. Janet yine İstanbul'daki kız kardeşi tanıyor da ben hiçbirini tanımıyorum ama ısrarla davet ediliyorum. O gece bizimkiler bir konsere gidiyorlardı. Biz de Janet'le, iki kişi olunca uyum sağlamak daha kolay olur hesabı, kalktık gittik. Biraz da orada bir ev ortamı görmeyi istedim doğrusu. Hani biraz özele girmek gibi, meraktan. Şehir merkezinden epeyce uzakta bir semt. Adını hatırlamıyorum. Sokaklar bizim gördüğümüz lüks bir semt sayılan otel civarındakiler ve Cumhuriyet Meydanı'na paralel olanlar gibi ışıl ışıl değil, hatta karanlık. Binalar, İstanbul'un sonradan çıkma garip isimli fakir semtlerindeki sosyal meskenler misali. Görünüşleri yarı tamamlanmış gibi. Sokaklar düzensiz. Tevekkeli değil, adam bizi gelip otelden aldı. Biz oralarda kaybolurduk. Davetli olduğumuz ev de çok katlı bir binada. Binanın sokak kapısı, inşaat kapısı gibi, kaba, demir, boyasız ve hep açık. Merdivenler çıplak beton ve karanlık. Üst kata kadar mumla çıktık. Fakat önünden geçtiğimiz her katın önü seramik kaplı, temiz ve bakımlıydı. Hayret bir şey. Katların içi yapılmış, dışı çıplak inşaat haliyle duruyor. Konuştuk sonradan bunları. Halk sosyalist düzenden yeni çıkmış, intibaksız ve şaşkın. Henüz ne kadarını devletten bekleyecek, ne kadarını kendi yapacak bilmiyor. İş imkanı kısıtlı. Yeni iş kurmayı kimse bilmiyor. Para da yok. Zaten her yer dilenci dolu. Ülke olarak kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendikçe gelişecekler herhalde. Daha biraz acemiler şimdilik. Bana sorsalar bir an önce kalkınabilmek için öncelikle turizme dört elle sarılsınlar derim. Gelip görüp gezip de etkilenmeden dönen yok çünkü. Davet edildiğimiz son derece mütevazi evin sahipleri 4 kişilik bir aile. Ana, baba, oğul ve gelin. Kayınvalidesiyle birlikte yaşamaktan memnun ve genel anlamda mutlu görünen gelin, üniversitede matematik hocası. Oldukça da güzel genç bir kadın. Oğul da efendi bir çocuk, mesleğini sormadım. Anne tombul ve akça pakça bir hanım, pek Ermenistanlıya benzemiyor. Janet'in dediğine göre tıpkı İstanbul'da yaşayan kız kardeşine benziyormuş. Baba ise vaktiyle zor bulunan Ermenistan'dan geldi diye merakla izlediğimiz eski siyah beyaz filmlerdeki kavruk baba tiplerine benziyor. Nohuto'da bakla sofa misali evin hangi bölümünde büyük çift, hangi bölümünde küçük çift yatıyordu anlayamadık. Küçücük salonun orta yerine bakar bakmaz aman tanrım olamaz dedirten bir sofra kurulmuş, o da bitmiş. O yana dönsen büfeye çarparsın, bu yana dönsen kanepeye. Ama büfenin yanında pırıl pırıl cilalı bir de konsol piyano var. Sonradan öğrendim ki orada hemen hemen her evde piyano varmış, iyi mi? Sevgiyle karşılandık. Birkaç nezaket sözcüğünden sonra da hemen sofraya buyur edildik. Dedim ya, aman tanrım diye. Sanki 10 kişiyiz ya da deviz. Biz genelde pek fazla yemek yemeyiz gibi bir şeyler geveledik ama para etmedi. Bançılini, bir şey olmaz deyip ne varsa doldurdular tabağımıza hiç durmadan. Sofra hiç abartısız kuş sütü eksik denenlerden. Bol domuzlu salam, sucuk vesaire gibi şarküteriler. Rokfor dahil her çeşit peynir, börekler, mantarlı tartöletler, kavurma, bol yeşillik Allah'tan, turşular, kıpkırmızı hormonsuz domatesler, zaten her şey hormonsuz, közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurtlu bir şeyler ve unuttuğum bir dolu şey. Bir de hiç aklımdan çıkmayan küfte dedikleri garip bir şey. Ay onu mutlaka anlatmalıyım çünkü Ermenistan'a gidip de yememek mümkün değil. Horovats'tan sonra her restoranda mutlaka var. Horovats'ı da anlatacağım ama önce küfte. Adına kanıp da bizim köfte gibi bir şey sandık önce. Ama ilgisi yok. Dedim ya, garip bir şey. Üstelik de hazırlanışı bir hayli eziyetli. Bütün eti vura vura iyice püre, hatta bulamaç haline getiriyorlar. İçine zevke göre baharatlar katıyorlar. Sonra elle sıkıştırıp ya rosto gibi rulo ya da 2 avuç dolduran iri topaklar yapıyorlar. Sonra haşlıyorlar ve dilimleyerek servis ediyorlar. Dilim dediysem bildiğimiz rosto gibi kibar bir dilim sanmayın. En az 3 parmak kalınlığında. Yani yedin mi taş gibi oturur midene ve başka hiçbir şey yiyemezsin. Çiğnerken ağızdaki kıvamı da sevimsizce, hiç et gibi değil, hırt hırt mantarla jöle arası bir şey gibi. Ve biz onu da yedik. Sofradaki her şeyden de yedik. İstersen yeme. Teşekkür ederim almayayım, yok. Bançılini var. Aslında o evde yediğimiz küfte daha sonra başka yerlerde yediklerimizden daha güzeldi. Herhalde içindeki baharatlarla ilgili bir şey. Bu arada yemekle ne içiyoruz? Haha, tabii ki konyak. Hem de barut gibi bir konyak. İçilir mi? İçtik işte. İstersen içme. Hayır yok ki. Yemeğin ortalarında bir yerde medet umduğumuz cermuklar, maden suyu, para etmeyince bir ara çaktırmadan çantamı karıştırarak hiç belli etmeden ama bin bir zorlukla bulduğum bir talsidi, hazmettirici çiğneme tableti yavaşça ağzıma attım. Sonra masanın altından yanı başımda kıvranmakta olan Janet'e uzattım. Arada Türkçe fısıldaşıyoruz. Yerimden kalkamayacağım. Öleceğim. Şimdi hepsi dışarı fışkıracak. Gibi. Biz böyle nazik bir gülümseme maskesiyle gizli bir perişanlık çekerken, büyük bir kayık tabakla kocaman bir balık geldi sofraya. Aman tanrım, bu da ne? Dilimiz tutuldu. Ermenistan'ın en değerli, en pahalı balığıymış. Sevan Gölü'nün ünlü İşhanatsuku, prens balığı. Biz de betbeniz attı, ter bastı. Yine Türkçe, sahte bir gülümsemeyle, Janet gülüm, gastrosidin ister misin diyorum. O da hazmettirici bir hap. Ne kadar tedbirliyim değil mi? Ah, isterim alttan ver, ayıp olmasın, diyor Janet. Yüzümde o tebessüm maskesiyle masanın altından veriyorum, çaktırmadan yutuyoruz. Görseler ayıp olur şimdi. Balıktan da yedik, mecburduk. Adamlar o kadar masraf etmişler. En pahalı balığı almışlar. Ama tadını asla hatırlamıyorum. Ben bunları yazarken bizim Serdar gitti geldi Ermenistan'a. Bu ünlü işhanasuk balığının tadını öve öve bitiremiyor. Vallahi benim tat belleğimde hiç yok. Bir daha gitmek kısmet olursa ilk iş olarak aç karnına yiyeceğim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu arada konyak kadehim hep dolu. Allah Allah, içmiyor muyum ben bunu? O halde niye ben değilim sanki? Ha ha, uyandım. Solumda oturan baba eksilen her yudumu anında dolduruyor. Böylece bardaktaki sıvı hiç eksilmiyor. Nihayet Janet ve ben her türlü nezaketi bırakarak aynı anda artık bir lokma daha yiyemem diye bağırdık. Üzülerek peki o zaman kahve içelim dediler. Tamam, çok güzel, kahve içelim. O sevmediğimiz Ermenistan kahvesine bile razıyız. Gelin kaynana sofrayı toplarlarken baba oğul bize düğün videolarını falan gösterdiler. Biz kıpırdamamaya çalışarak, çünkü mümkün değildi, onları izlemekteyken hanımlar buyurun kahveler hazır dediler. O da ne? Gözlerimiz yuvalarından fırladı. Az önceki sofra kalkmış, yeni bir sofra kurulmuş. Kivi ve muz dahil soyulup dilimlenmiş iki tabak meyve dağı, ayaklı bir tabağa konmuş iri iri üzümler hariç. Yetmedi, bir o kadar kurutulmuş meyve, bir o kadar kuru yemiş, yetmedi ceviz murabbası, yetmedi bir tabak kolay yiyelim diye dilimlenmiş çikolatalı pasta dağı. Ki tadını hiç bilemiyorum çünkü nasıl becerdiysem ondan yememeyi başardım. Yetmedi bir çukur çanak şekerleme, karamela gibi ıvır zıvır avuç avuç kucağına döküyorlar. Ve koca fincanlarda kahve. Biz ancak cermuk diye geveleyebiliyoruz. Aa, ben size şimdi hazmettirici bir şey vereyim dedi kadın aniden. Anladı sanırım halimizi. Ve de ne getirdi? Koca birer bardak vişne suyu. Şekersiz, doğal, saf vişne suyu. Ne yazık. Çok güzel. Keşke varabilsek tadına. Nasıl hazırladığını anlattı. Biz de biraz övünce, bunu da denemelisiniz diyerekten hemen mutfağa koşup bir sürahide kayısı suyu getirdi. Önce tabağımın kenarında dizili konyak, cermuk, vişne suyu, kayısı suyu bardaklarına bakıyorum boş boş. Medet Umar gibi arada bir yudum o hiç sevmediğim kahveden içiyorum. Sonra azimle her bir bardaktan birer yudum alıyorum. Ben galiba rüya falan görüyorum. Tüm bunlar gerçek olamaz. Biz artık gidelim, sabah erken kalkacağız. Bunları gevelemeyi nasıl becerdik bilmem. Aa, ama hiçbir şey yemediniz. Ya öyle mi? Yemedik mi? Ay, rüya bu. Evet. Evet, rüya bu. Taksi çağırıyorlar. Oğlan bize otele kadar eşlik ediyor. Yolda konuştuk mu? Ne dedik? Teşekkür edebildik mi? Hatırlamıyorum. Kopuk. Elimizde bir poşet dolusu yiyecek var. Ne zaman verdiler bunları bize? Yediklerimiz yetmedi, bir de çıkın yapıp verdiler. Börek, mantarlı şey, kavurma falan. Ha, hatırladım. Küfte de verecekti kadın. İstemedik. İstememeyi nasıl başardık? Ha evet, biz 16 kişiyiz dedik. Herkese veremeyiz. Kimi yer kimi bakar olmasın, ayıp olur sonra. Deyince ikna olduydu. O kadar kişiye yetecek kadar küftesi olduğundan emin olsa kesin verirdi. Aslında vardı koca bir rulo. Ordu doyuran. Ama onun dilim ölçüsü en az 3 parmak olduğu için az göründü gözüne. Yoksa bir de onu taşıyacaktık. Zaten bu verdikleri 2 gün gitti. Ya ye bitmez. Allah'tan odamıza girer girmez soluğu tuvalette aldık. Zavallı bedenlerimiz isyanla infilak edip her şeyi dışarı attı da biraz rahatlayıp uyuyabildik. Yoksa kesin kabus görecektik. Vallahi bu yemek gecesine özel bir yer vermeseydim olmazdı. gezi boyunca hiç aklımızdan çıkmadı. Misafirperverlikleri böyle zorlu işte. Türkiye'deki gibi. Hazır yemek muhabbetine girmişken bir de Ermenistan denince akla gelen şu ünlü Horovats'tan bahsedeyim. Bilirsiniz her gidenin dilindedir. Hatta en iyisi biraz daha yemeklerden gideyim. Bir kere genel anlamda yemekleri zevksiz. Sebze yok. Zeytinyağlı yok. Gezinin sonlarına doğru ekipteki hanımlar sık sık eve gidince bir zeytinyağlı Ayşe kadın yapacağım. Enginar olsa da yesek, ben gider gitmez güzel bir bakla pişireceğim. Canım şöyle zeytinyağlı bir pırasa istedi gibi şeyler söylüyorlardı. Bir tek dolma yapmayı biliyorlar. O da etli dolma. Zeytinyağlı dolma gibi bir kavram olmadığı gibi, o etli dolmaların İstanbul'daki Ermenilerin dolmaları yanında esameleri bile okunmaz. Durmadan et yiyorlar. Koca koca kaba ve şekilsiz etler. Ermeni yemekleri Anadolu toprağının etkisiyle güzel olmuş bence. Ermenistanlılar sıfır. Vernisaj gezimizde bir ara mola verip bilmediğimiz bir yerde mecburen bir biftek yemiştik. Başka bir şey yoktu çünkü. Kalas gibiydi valla. Ayrıca kızarmış patatesler de çamur gibiydi ya neyse. O Horovats dedikleri şey bizim Şiş'in kabası. Nerede bizimki? Balık ve tavuk dahil her türlü etten yapılıyor. Yumruk kadar ve de şekli şemaili olmayan etleri öylece lap lap, kaba kaba, domates biberle falan şişe geçirip ateşte pişiriyorlar. Hepsi bu. Hem de neresinden kestiklerine bakmıyorlar. Senin tabağına gelen etin güzel kısmıysa güzel oluyor işte. Orada olduğumuz sürece damak zevkimize en uygun yemekleri, otelimize oldukça yakın olan ve sahibiyle ahbap olduğumuz bir Lübnan lokantasında yedik. Muammara, tabule, patlıcan kebap ve domuz horovats. Güzeldi doğrusu. Kıvırcık salata bile vardı valla. Başka hiçbir yerde rastlamadık. Ne acı bir durum benim için. Adamların hiç salata kültürü yok bir kere. Domatesle salatalığı kaba kaba doğrayıp kötü bir yağla limonlayınca yaz salatası oluyor. Yeşillikleri ise öylece söğüşüyorlar. Oysa ne güzel salatalar olur onlardan. Bilmiyorlar. Benim en büyük keyifle yediğim şeylerden biri de lavaş ekmeği. Hani burada ancak özel yerlerde bulunur. Orada restoran, ev, kafe, otel her yerde lavaş var. Hem de son derece lezzetli lavaşlar. Neyse, iyice kaptırdım galiba. Sanırım bu kadar yemek muhabbeti yeter.